İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz Erdem Hocam.
Evet,
İnşallah.
inşallah.
Deniz atlarıyla başlayalım. Deniz atlarının özelliklerinden bahsedelim biraz. Şimdi deniz atları dış görünümleriyle son derece özel bir tasarıma sahipler. Maşallah altın oran var her yerinde. Mesela kafa yapısında, bu karnının kıvrımında, kuyruklarının bu spiral yapısında tamamında altın oran var. Mesela şu kuyruğunun arka tarafını yine kıvrımında, şu işte yüzgeçlerinde, şu kafa yapısında tamamen altın oran. O yüzden mesela göze çok hoş geliyor. Sahip oldukları koruyucu kemiksi bir zırh bu hayvanları tehlikeden koruyor. Çok serttir deniz atları. Bilenler bilir. Zırh o kadar sağlam ki kurumuş ölü bir deniz atının elinizde kırmanız neredeyse imkansızdır. O kadar sert bir yapıya sahip. Dolayısıyla canlılardan, düşmanlarından çok iyi korunuyor. Başı vücudunda dik olarak yaratılmış. Başka hiçbir balıkta olmayan bu özellik aynı zamanda. Vücutları dik olarak yüzüyor deniz atları. Normal balık gibi yüzmüyor. Başlarını yukarı ve aşağı hareket ettirebiliyorlar. Yine diğer balıklara da olmayan bir özellik. Ve iki yana doğru da hareket ettiremiyorlar. Bu özellik diğer canlılarda olsa görme açısından problem oluşturabilirdi. Ancak deniz atlarının sahip oldukları özel vücut tasarımı sayesinde böyle bir problem hiçbir şekilde yaşanmıyor. Deniz atlarının gözleri birbirinden bağımsız her yöne serbestçe hareket edebiliyor ve her tarafı rahatlıkla seyredebiliyor. Kafalarının iki yana çevirmesi etrafında rahatlıkla görebiliyorlar çevirmeselerde. Yine bu kamuflaj yapan deniz at cinslerinden deniz ejderi diye geçiyor hatta. Yosunların arasında hiçbir şekilde fark edilmiyor bu canlı. Çünkü zaten kendisi yosundan farksız. Yüzmeleri de çok özel bir sisteme sahip. Yüzme keselerinde bulunan bir tür gazın miktarında gereken değişiklikleri yaparak suda rahatlıkla yükselip alçalabiliyorlar. Eğer bu kesesi zarar görürse ve bu gazdan bir kısmını kaybederse denizin dibine batıyor ve ölüyor. Hayatını kaybediyor. Yani evrimcilerin yavaş yavaş gelişmeler, bu özellikleri yavaş yavaş kazandığı gibi bir hikayesi. Bunun da burada da hikaye olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bu gazın vücudundaki onun yaratıldığı anda zaten onunla beraber yaratılmış olması gerekiyor. Yoksa hayatını devam ettiremiyor. Evet. Yüksekliğini ayarlayamıyor kesinlikle. Burada yine dikkatimizi çeken önemli nokta var. Yüzme kesesindeki gazın miktarı çok hassas ayarlı. Herhangi bir değişiklik hayvanın ölümüne neden oluyor bu yüzden. Bize gösterdiği gerçekte yani bu hassas ayarla yaşayabildiği deniz atlarının ve tek bir anda ortaya çıktığını dediğimiz gibi gösteren bir şey. Bu durum deniz atının zaman içinde bu özelliği kazanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla evrimci iddiaları da geçersiz kılıyor. Bir anda bize Allah tarafından yoktan var edildiğini gösteriyor inşallah deniz atlarının. Yine bu canlıların şaşırtıcı yönü erkek deniz atının doğum yapması. Erkek deniz atı karnının alt kısmında zırh tabakasının olmadığı bölgede geniş bir keseye ve bunun üzerinde yarığa benzer bir açıklığa sahip. Dişi yumurtalarını doğrudan bu keseye yerleştiriyor. Erkeğin vücuduna yerleştiriyor. Yani dişi, döllenmiş yumurtaları. Daha doğrusu yumurtaları yerleştiriyor. Erkek orada döllüyor. Yumurtaların bıraktığı kesenin iç kısmındaki deri bir süre sonra sünger gibi oluyor ve yumurtaların beslenmelerinde önemli bir rol oynayan kan damarlarıyla doluyor. Yani o yumurtalar belli bir süreden sonra deniz atının o karın bölgesiyle iç içe geçiyor. Damarlarla bağlantıya geçiyor. Bir iki ay sonra da bu deniz atı yavruları dünyaya geliyor. Deniz altındaki çok sayıdaki canlı türünden yalnızca bir tanesi olan deniz atları pek çok yönden benzersiz özelliklere sahip. Bu da tabii Allah'ın kusursuz yaratışını gösteriyor bize inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. ayette Allah bildirmiş. Yani net bir şekilde burada da her yerde olduğu gibi yaratılışı görüyoruz. Çünkü özelliklerine bakıyoruz deniz atının. Muhteşem bir estetiğe sahip her yeri altın oran. Yani o mesela kuyruğunun kıvrımı, sırt yapısı, kafa yapısı, göz yapısı, o mesela burun ve ağız çıkıntısının yapısı hepsi altın oranla oluşuyor ve o yapıdaki bir canlının suyun içerisinde öyle dik bir şekilde sağa sola yüzebilmesi yani muhteşem bir mühendislik hesabı gerektiren bir şey normalde. Allah'ın yoktan var ettiğini gösteriyor bize bu canlı inşallah.
Bir de bu canlı zaten birden oluştuğunu şuradan anlıyoruz. Kafa yapısı diğer balıklara benzemiyor. Dik bir kafa yapısı var. Bir de bunun bu oranda zaten olması da bu canlının işte sonuç olarak gözlerinin de farklı olması gerekiyor. Yüzüş yönünün istikametinin de yani farklı şekilde yüzmesi gerekiyor. Bunların bir anda olması gerekiyor. Bunlar zaman içinde kademe kademe olmuş olsaydı bunların hepsinin bir arada oluşuyor olması demek bu canlının hayatının sonun olmasına neden olacaktı. Bir de artı bunda bununla ilgili fosiller ortaya çıkacaktı. Deniz atlarında mesela gözlerin yapısı farklı deniz atı ortaya çıkacaktı. İşte kemik yapısı farklı deniz atı ortaya çıkacaktı. Ama böyle bir aşama, böyle bir süreç bölümü yok. O yüzden de deniz atları milyonlarca yıldır da değişmeden günümüze kadar aynı şekilde geliyorlar. Bu da Allah'ın birden yarattığını gösteriyor bizlere zaten. Kademe kademe bir geçişin olmadığını buradan daha net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet.
Ve mesela kendine saldırılardan kaçmak için de kamuflaj yapması çok büyük bir özelliği bence. Kendinin kamuflaj olduğunu nereden biliyor? O rengi, yosunun rengini bir kere bilmiyor. Ona nasıl bürüneceğini de bilmiyor. Kendini dıştan görmemiş hiç. Ama onun rengine, onun şekline girebiliyor. Bu da çok büyük bir özelliği oluyor. Allah'ın ona verdiği bir nimeti oluyor.
Evet inşallah. İnşallah. Evet şimdi her gün kullandığımız bir özelliğimiz değil mi? Sürekli her an kullanılan insanın nefes alması. Bunu inceleyelim, nefes almamızı. Çünkü çok büyük bir mucize zinciri içeriyor insanın nefes alması, yani soluk vermesi. Çok fazla detayı var bu konunun. Onlardan bahsedelim inşallah. Bir kere nasıl nefes alıyoruz? Nefes almak için pek çok insan üzerinde düşünmediği, çok basit gibi gördüğü aslında bir olay gerçekleşiyor nefes alıp verirken. Halbuki detaylarını incelediğimizde birçok mucizeyle karşılaşıyoruz maşallah. Bu mucizeleri inceleyelim. Evet, nefes yoluyla alınan oksijen kana karıştırılması gerekiyor. Buradaki amaç ne? Hücrelerin sürekli hücrelere oksijen gitmesinin sağlanması gerekiyor. Bu da işte bizim nefes alma dediğimiz oksijeni insanın içeri çekmesiyle gerçekleşiyor. Şimdi akciğerin detayına bakalım ve nefes alma organlarına bakalım. Oksijenin vücuda girişi için bir soluk yeterli oluyor. Bu solukla alınan oksijen çok kısa bir sürede akciğerlere ulaşıyor. Ama bunun için gerekli sistemler var. Bakın burada kendisi için özel olarak tasarlanmış araçlara binecek oksijen. O araçları şurada tam akciğerin içinde buluyoruz biz. Yani böyle bir benzetme yapabiliriz. Oksijen hücrelere ulaşması için, havadaki oksijenin hücrelere ulaşması için akciğerin içine gelip oradaki araçlara binmesi gerekiyor. Maşallah. Ki o araçlar ilgili hücrelere, ihtiyacı olan hücrelere götürsün oksijeni. Evet, bu araçlara oksijeni bütün vücuda dağıtıyor. Bu araçların görevi bu, burada bekleyen araçların. Ve vücuttaki yaklaşık 100 trilyon hücremiz var. 100 trilyon hücreye de bu araçlar ulaşıyor. Biz günümüzde araç sayısı çok arttı, nüfusa doğru orantılı artıyor. Ve ne kadar ulaşım sıkıntısı çekiliyor değil mi? Herkes ulaşım sıkıntılarını biliyor. Sürekli bu ulaşım sıkıntısının giderilmesi için yeni çözümler düşünülüyor. Üretilmeye çalışılıyor. Ancak bakın verdiğimiz rakam şu an çok daha yüksek. Bizim günlük hayatta ulaşım sıkıntısını yaşadığımız rakamlardan. 100 trilyon hücreye bu havadan gelen oksijenin araçlarla gitmesi gerekiyor. Ve bu bakın her an oluyor. Her an biz şu an konuşurken bakın kaç kere nefes aldım konuşmamın başından beri. Bir kere bile aksamadı bu
işlem. Ve bunun bir kere farkında bile değiliz. Yani doğduğumuz an bu gerçekleşiyor direkt bizim vücudumuzda.
Evet.
Ve biz bunu öğrenmiyoruz hiçbir şekilde. İlk doğduğun an, dünyaya geldiğin an bunu otomatikman yapabiliyorsun sen yani. Hiçbir şekilde öğrenme yok. Bu büyük mucize oluyor inşallah.
Tabii hocam çok doğru söyledin. Şimdi resimlerde de bakın gösteriliyor. Oksijen alma yani nefes alma işlemi bizim kontrolümüze bırakılmamış.
Evet maşallah.
Eğer bizim kontrolümüze bırakılsaydı şu gördüğünüz fotoğraflardaki durumları biz her gün birkaç kere düşecektik.
Evet.
Nefes almayı unutacaktık bir işe ilgilenirken, bir işe konsantre olmuşken. Ve bu tarz nefessiz kalma, nefes almada sıkıntı çekme, tabii ona bağlantılı olarak kalp krizi belki, beyin fonksiyonlarının yetersizliği, kaybı söz konusu olacaktı. Bir böyle bir görüntü olmuyor.
Şey kısa olacaktı. Hayat çok kısa olurdu çünkü oksijen gerekli organlara gerekli miktarda gitmeyecekti. Bu şekilde de beslenme olmayacaktı vücut organlarında. Bize bırakılmış olsaydı bir kere uyurken zaten boş bırakacaktık. Bu çok büyük şekilde bizim hayatımızda önemli aksaklıklara neden olacaktı. Normal yaşantımızı sürdüremeyecek durumda olacaktık. Sürekli kontrol etmek durumundaydık.
Evet, şimdi resmimizde gördüğümüz detaylı olarak organları görüyoruz. Nefes alma işleminde görevli olan organları. Şimdi nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenleniyor. Bakın nerede solunum merkezi? Tam olarak şurada. Burası neresi? Beyin sapı. Beyin sapı olarak tanımlanan yerde solunum merkezi yer alıyor. Ve bu merkez, tam olarak bu merkez insanın soluk almasını, nefes alıp vermesini kontrol ediyor. Bakın daha yakından bakacak olursak beyin sapına, beyin sapı işte tam olarak kareyle dişine alınan yerde gerçekleşiyor. Ve burada dediğimiz gibi solunum merkezi var. Bakın bu solunum merkezi nefes almayı sadece, daha doğrusu beyin sapı sadece nefes almayı kontrol etmiyor. Bu merkezde aynı zamanda kalp atışı, beslenme, uyanıklık durumu, bunların hepsi uyku döngüsü, terleme, kan basıncı, vücut ısısı. Bakın bu hayati öneme sahip tüm fonksiyonlar beyin sapı dediğimiz, bu resimde gördüğümüz yerde gerçekleşiyor ve kontrol ediliyor. Maşallah. Bakın birçok sistemi yani burası kontrol ediyor. Şimdi işlemin daha detaylarına inelim. Nefes alma işleminin. Bakın öncelikle 3 grup hücre var nefes almayla ilgilenen. 3 grup sinir hücresinden oluşuyor bu solunum merkezi. Birinci grup hücreler, şu solda bakın maviyle gösteriliyor renkleri. Bu birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirliyorlar. Ve içimize hava çekmemiz için emir veriyorlar. Yani ritim belirliyorlar ve oksijen gerektiği an nefes alması için insana emir veriliyor. Böylece ihtiyacımız olan havayı biz çekmiş oluyoruz hücrelerin verdiği emirle. İkinci grup hücreler, bakın tam yeşille gösteriliyor şurada. İkinci grup hücreler solunumun hızını ve gidişatını belirliyorlar. Yani çünkü hepimiz biliyoruz değil mi? Gün içinde insan nefes alma hızı çok kez değişiyor. Evet. Mesela sabah kalktığımızda çok düşük bir ritimle nefes alınıp veriliyor. Çünkü vücut bir efor sarf etmiyor. İşte hazırlanmaya başlıyoruz. Belki yani anlatacak olursak. Değil mi? Orada insanın yaptığı hızlı hareketlerle hücrelere hızlı oksijen gitmesi gerekiyor. Ve o durumda işte akciğer hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Bu hücreler işte, birinci grup hücreler dediğimiz hücreler emirleri daha hızlı gönderiyor yani.
Evet. Ve de vücut bunu nereden biliyor mesela? Ne zaman
tabii
ağır nefes alacağını, koştuğun zamanki nefes alışverişin hızlanacağını. Bunları vücudun bilmesi, tanıması gerekiyor öncelik olarak.
Evet. Maşallah. Şimdi burada ikinci grup hücreler devreye girdiğinde, resimde gördüğümüz ikinci grup hücreler, birinci grup hücrelerin faaliyetini bir sinyalle durduruyorlar bakın. Çünkü nefes artık alınmış oluyor, oksijen gelmiş oluyor. Üçüncü grup hücreler ise, şu tam ortada görüyoruz, normal nefes düzeninde aktif değiller. Ancak yüksek oranlarda soluk alıp vermek gerektiği zaman, işte bakın bu, üçüncü grup hücreler devreye giriyor. Şu hücreler, üçüncü grup hücreler devreye giriyorlar ve kaslarımıza, karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlıyorlar. Ya karın kaslarında orada hareketiyle, katkısıyla çok hızlı bir şekilde soluk verip almaya başlıyor insan. Devam edelim incelememize. Şimdi solunum kimyasal olarak da kontrol ediliyor tabii. Solunum işlemi. Bizim nefes alıp vermemizin amacı ne? Kandaki oksijeni ve karbondioksit miktarlarını belirli bir oranda kalması için. Oksijenin belli bir oranda kalması, karbondioksitin belli bir oranda kalması için. Ama bu orandaki değişiklikler solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçiriyor. Bakın. Ve solunumdaki bozulan değerler olması gereken düzeye çok hassas değişikliklerle getiriliyor. Yani vücudumuzda 100 trilyon hücreye her an tam ihtiyacı olan oksijen taşınıyor ve zararlı olan karbondioksit ve hidrojen iyonu gibi atıklar derhal uzaklaştırılıyor.
Her hücre 40 saniyede bir ziyaret ediliyor bakın. Her hücre evet. 40 saniyede bir mutlaka bir gecikme olmaksızın ziyaret edilip oksijen bırakılıyor. İçindeki karbondioksit alınıp devam ediliyor.
Maşallah.
Bir de şey mesela yatarkenki nefes alışımızla normal ayaktayken iki nefes aldığımızda aynısı olmuyor. Yattığımız sırada mesela biraz daha diyafram destekli nefes alıyoruz. Ayakta hareket halindeyken normal oksijenle, daha çok akciğerle beraber. Ya vücut sistemi tamamen böyle kendi içinde, bir kontrol içinde, bir sistem düzen içinde. Biz buna hiçbir şekilde hiçbir müdahalede bulunmuyoruz ve hiç farkında bile değiliz. Belki yani ölene kadar da farkında olmuyoruz. Hangi hücre ne saniye geliyor, ne saniye gidiyor. Tamamen Allah'ın kontrolünde, vermiş olduğu sistem sayesinde buradaki hücreler hareketli bir şekilde devam ediyorlar. Evet. Hayatımız boyunca devam ediyor bu şekilde.
Hocam şu resimde bir mucize daha var aslında. Şimdi tekrar maşallah gösterebilirsek maşallah. Şimdi hepimiz biliyoruz, göğüs kafesiyle göğsümüz, kalbimiz, akciğerimiz çevriyle kemiklerden, kaburgalarla. Ve bu kemikler, ben mesela bugüne kadar nefes alma verme işlemini gerçekleştirirken hiçbir zaman kemiklerimin ağrıdığını hissetmedim.
Maşallah.
Maşallah. Bu çok büyük bir insan için lüks, nimet.
Evet.
Bakın kemikler hareketliyor. Göğüs kafesi genişleyip daralıyor. Ve insan bunda hiç rahatsızlık hissetmiyor.
Allah'ın verdiği bir lüks oluyor bu da inşallah.
Evet.
Aynı şekilde mesela hem burundan hem ağızdan nefes alıp vermemiz de bizim için büyük bir lüks olmuş oluyor. Çünkü bir nezle olduğumuzda veya grip olduğumuz zaman hepimiz çok zor nefes alıp vermeye çalışıyoruz. O zaman daha çok değerini anlıyoruz, evet, vücudumuzdaki sistemi.
Evet mesela hocam. Şimdi evet, nefes alıp vermede görevli olan yapı ve organları inceleyelim daha detaylı. Çünkü birçok aşamadan oluşuyor. Bizim bir nefes almamız dediğimiz işlem. Bizim bakın öncelikle başlayalım şimdi. Burnumuz önce nefes almanın, değil mi, muhatap olduğu bir organ. Oksijenin ilk muhatap olduğu organlardan birisi tabii ki. Şimdi burnumuzu inceleyecek olduğumuzda ne görüyoruz burunda? Bir kere mükemmel bir yapı görüyoruz. Aerodinamik açıdan harika bir tasarım var burunda. Bakın şekli olsun, işlevine tam uygun. Ve bir klima gibi çalışıyor. Şimdi kıvrımlı yapısı havanın içeride dolaşmasını sağlıyor. Böylece ne oluyor? Soğuk havalarda özellikle hava ısıtılıyor.
Evet, bir de şey mesela burunun içindeki tüycüklerde bir filtre görevi gibi. Aynen bir klimanın filtre görevini aynı şekilde görüyor.
Evet hocam. Maşallah. Dediğin gibi tam bu konudan bahsedecektim. Hem dediğin tüycükler var burnumuzun, evet, içinde, hem de mukoza var. Bu mukoza da nemlenmesini sağlıyor gelen havanın.
Maşallah.
Maşallah. Yani insanın tam ihtiyacı olan bir kıvama getiriyor tabiri caizse havayı. Ve dediğin gibi tüycükler hava filtresi görevi görüyorlar. Bu çok önemli çünkü toz, bakteri ve, evet, polenler gibi. Bakın yaklaşık 20 milyar yabancı madde var bu tarz. Buruna girişte bu tüyleri mutlaka takılıyorlar.
Maşallah.
İçeri alınmıyorlar.
Mesela Allah herkesin burnunda aynı tüycükleri yaratıyor. Sizi, evet, ne kadar mesela diyelim kesseniz o tüycükleri, yok etmeye çalışsanız da aynı şekilde tekrar geri geliyor. Belli bir boyutuna geliyor ama. Saç gibi mesela fazla uzayıp gitmiyor. Boyutundan fazla yapmıyor. Gelebileceği bir boyutu var, o kadar oluyor.
Bir de biz farkında olmadan mesela vücut sistemimizin kendi altında istemsiz mesela öksürmek, hapşırmak, bunlar istemsiz yaptığımız şeyler. O da tamamen kendi temizlemek amacıyla, yani gelen bakterileri atmak amacıyla öksürük ve hapşırık sistemiyle vücuttan o şekilde atıyor. Bu da kendi koruması altında. Yani bizim kendi bilincimizde yaptığımız bir şey değil. Tamamen vücut kendi sisteminde alarma geçip atması gerektiğini bilip ve o şekilde de atışı sağlıyor.
Evet hocam. Ve burada çok önemli bir nokta daha var. Bu tüycükleri geçebilen yabancı maddeler mukusa takılıyorlar. Yani hiçbir şekilde vücuda girememiş oluyorlar. Diyelim tüycükleri geçti bir şekilde. Mukusa mutlaka takılıyor. Mukus nasıl üretiliyor peki? Bakın tam resimde gösterdiğimiz gibi burada mukus örtüsü var. Ve buradan sürekli burnumuzun içinin bu mukus tabakasıyla kaplı olması sağlanıyor. Şimdi bu solunum yollarını bir kere nemli tutuyor. Mukusun faydalarına değinecek olursak. Yabancı maddeleri tutuyor dedik. Ve mukusun yardımcısı olan silyalar hareketli birer itici oluyorlar. Bakın silyalar üzerine yabancı maddeler yapışmış olan mukusu yutağa doğru taşıyorlar. Burada ise yutkunma refleksiyle birlikte yutulan yabancı maddeler mide asidi tarafından imha ediliyor. Bakın öyle mükemmel bir sistem var ki maşallah, tekrar detaylı inceleyecek olursak, yabancı madde girdi, tüyler onu tutamadı. Ne dedik? Mukus tarafından tutuluyor. Mukusa yardımcı silya hücreleri var. Tüycük bunlar. Bu tüycükler vesilesiyle yutağa doğru itiliyor yabancı maddeler. Bakın orada bırakılmıyor. Oraya terk edilmiyor orada. Orada adeta biz bir akıl, bir şuur görüyoruz. Ve o yabancı maddelerin bir şekilde vücuttan atılması gerektiğini bunlar biliyorlar. Evet. Ve yutağa doğru gönderiliyorlar. Nitekim biz yutkunma hareketiyle onları mide asitine göndermiş oluyoruz. Evet, incelemeye devam edelim. Bu silyalardan bahsettik. Şimdi her iki farklı bölgede bulunan milyarlarca silya hücresi var. Hem yutak kısmında hem burnun aşağı kısmında. Dikkat edilirse burada çok önemli bir mucize gerçekleşiyor bakın. Silyalar yutağın yerini biliyorlar. Yani yabancı maddeleri ne tarafa doğru göndermeleri gerektiğini biliyorlar. Daha önce şundan da bahsetmiştik hocam. Hatırlarsanız anne karnında gelişmekte olan embriyonun o tek yumurta hücresinin yine tüycükler tarafından taşınmasını konuşmuştuk. Şimdi bu taşınmada olduğu gibi buradaki burnumuzun içindeki silyalar da adeta nereye gitmesi gerektiğini biliyor gibiler. Şimdi gözü olmayan, kolu olmayan, birisiyle konuşup koordinasyon yapamayacak olan, organizasyon yapamayacak olan hücrelerden bahsediyoruz. Bu hücreler bilebilirler mi bunu? Bunu toplantı yapıp üzerlerinde saatlerce konuşup buna karar vermiş olabilirler mi? Hücre zaten, hücrelerimiz sürekli yenileniyor. Orada hücre yaratıldığı andan itibaren bu işlemi yapmaya devam ediyor ve sorunsuz olarak yapıyor. Yani açıktır ki burada Allah'ın ilhamını görüyoruz işte biz. Allah vücudumuzdaki tüm canlılığa, doğadaki tüm canlılık gibi yani yeryüzündeki tüm canlılığa olduğu gibi vücudumuzdaki bu sistemlere de her an ilham ediyor. Allah'ın ilhamıyla bu hücreler hareketlerini, görevlerini hiçbir zaman eksiksiz bir şekilde, hiç hatasız bir şekilde yapmaya devam ediyorlar maşallah.
Vücudumuzda öyle sistemler var ki özellikle kalp de çok mükemmel evet. bir şekilde işliyor. Ve elektrik sinyalleriyle çalışıyor. Bir jeneratör şekli gibi hiç durmadan devam ediyor. Biraz da onunla ilgili slaytımızda bakalım inşallah. Kalbimiz kan ve diğer ihtiyaç duyulan maddelerin organ ve hücrelerimize taşınmasını sağlar. Kalp hayati görevini elektrik enerjisi sayesinde gerçekleştirir. Doktorların kalp fonksiyonlarının tamamen durması halinde elektrik akımı uygulamaların sebebi de budur. Kalbin atışını sağlayan enerji kalbe dışarıdan gelmez. Kalp aynı zamanda pompalama görevini yerine getirmek için kullandığı enerjiyi kendi üreten bir motordur. Elektrik kalp kaslarının kasılması sonucunda üretilir. İnsan kalbinde iki tür hücre bulunur. Bunlar iletken hücreler ve kas hücreleridir. İletken hücreler elektrik sinyalleri kas hücrelerine iletmekle kas hücreleri de dakikada ortalama 70 kere kanı pompalamakla yükümlüdür. Kalbimiz daha anne karnında embriyo aşamasında herhangi bir sinir kalbi beyne bağlamadan önce atmaya başlar. Kalp nakli ameliyatında tüm bu sinirler kesildikten ve hasta kalp göğüsünden alındıktan sonra bile atmaya devam eder. Mikroskop camındaki bir kalp hücresi taze kan elde edildiği sürece tek başına bile atmaya devam eder. Çünkü kalbin içinde kendi elektriğini üreten bir jeneratör bulunuyor. Bilindiği gibi jeneratör enerji kesintisi durumunda devreye girerek enerji üretimine devam eder ve makinelerin zarar görmesini engeller. İnsan vücudundaki en hayati organlardan bir tanesi olan kalp, herhangi bir enerji kesintisine karşı zarar görmemesi için bu tür bir korumaya alınmıştır. Kalbin bir an durması vücutta son derece önemli hasarlara neden olabilir. Hatta sonucu ölüm olabilir. Bu yüzden kalbi çalıştıracak elektrik sistemi kesintisiz bir şekilde işlemelidir. Bu elektrik sistemini inceleyen bilim adamları çok şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşıyorlar. Kalp yalnızca mikro bir jeneratör değil, birbiri içine geçmiş birçok bağlantıya sahip, programlı ve sistemli bir elektronik devreler bütünü sayesinde çalışmaktadır. Bu elektronik kontrol ve yönetim sistemi böbreklerden beyne, atar damarlardan hormonal bezlere kadar birçok etken ile işbirliği içindedir. Öyleyse şuursuz hücrelere bu şuurlu hareketleri yaptıran kimdir? Kalbin içine bu pompaları bir düzen içinde yaratan, yerleştiren ve aralıksız olarak çalışmalarını sağlayan kimdir? Kalp hücrelerine enerjilerini kendilerinin üretmesi gerektiği bilincini veren kimdir sorularını sormak gerekiyor. Bu soruların elbette tek bir cevabı var. hücrelerimize neler yapacaklarını ilham eden Yüce Allah'tır inşallah. Kur'an'da şöyle bildirilmekte bir ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Sizin onun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Gökten yere her işi o çevirip düzene koyar. Maşallah. Allah ayette de söyle inşallah. Kalp çok mükemmel bir sistem.
Maşallah.
Evet.
Şimdi
içinden elektrik sinyalleri evet. geçiyor. Yani hiçbir şekilde durmuyor. Zaten ilk oluştuğumuz anda kalp oluşuyor insanda. Onunla tek başına bile insan vücudundan kalbi çıkardığımız an sinyal aynı şekilde atmaya başlıyor, devam ediyor. Bunun üzerine mesela profesörler normal yapay kalpler deniyorlar. Görüyoruz evet. bu yüzyıllarda. Hı hı. Ama bu kadar başarılı olamıyorlar. Kalbin verdiği performansı veremiyor bir kere. Kalp tamamen ya koşumuza göre, ya yürüdüğümüz zaman daha farklı atıyor. Spor yaptığımız zaman hızlanabiliyor. O ritmi kendisi ayarlayabiliyor. Ama yapay kalpte bunun gibi bir şey yok. Artı yapay kalbin içine pil koyuyorsun. Onun dışına artı dışarıdan bir pil koyuyorsun. Onun içine başka bir enerjiye gerek duyuyorsun. Yani dışarıda bir sürü kablolar, büyük büyük aletler şeklinde bir şey olmuş oluyor.
Ve kalbin mesela bilim adamlarının çözemediği bir nokta da kasılmasını bir türlü mantık erdiremiyorlar. Çünkü çok farklı bir yapısı var. Biraz daha yumuşamsı bir yapısı var. Ve kalbin içindeki kaslar da harekete geçiriyor sürekli. Yapay kalpte de şimdi odacığın arasına, iki karıncığın arasına motor koymak durumunda kalıyorlar. Çünkü kalbin kan pompalamak için esnemeye ihtiyacı var, kasılmaya ihtiyacı var. Bu kasılmayı da bu motorlarla sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden o pil sistemleri, mekanik sistemler devreye giriyor. Onlar da insan hayatının çok büyük bir bölümünde kısıtlamaya neden oluyor. Çünkü o kalp sistemiyle, yani yapay bir kalp sistemiyle insan en fazla yürüyebiliyor, koşamıyor bile. Çünkü kalp ritminin belli bir hızın üstüne çıkması mümkün olmuyor. Mekanik sistemler dolayısıyla. Ama normal şartlarda bizim çok ani değişikliklere bile yapabiliyoruz. Yani kalbimiz birden 150-160 nabızlara da çıkıp 70-80'lere de inebiliyor. Yattığımız zaman biraz daha aşağılara inebiliyor. Yani bu arasında sürekli değişim gösterebiliyor. Bu da hiçbir şekilde etkilendirmeden. Yani biz efor fazla sarf etmeye başladığımız anda kalbimiz kendi kendine yükseltiyor ritmini. Yani biz demiyoruz işte hani benim daha hızlı hücrelere kan gitmesi gerekiyor. Bu yüzden hani daha fazla kalbimin atması gerekiyor diye farkında olmadan kalbimiz direktman o efor sarf etmesine göre oksijenin daha fazla ihtiyaca duyulduğu için daha hızlı çalışmaya ve daha hızlı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yani bunu hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahale ya da bir kontrol yapmıyoruz biz. Tamamen kendi vücut sistemimiz içinde, kendi sistemi içinde düzenli bir şekilde devam ediyor. Bu da işte Allah'ın nasıl kusursuz ve sonsuz ilmiyle, sonsuz gücüyle yarattığını bizlere gösteriyor. Çünkü onun benzeri bile yapılmaya kalkışılsa aynı şeyi hatta yakınına dahi yaklaşılmıyor. Bir de ömürleri zaten kısa oluyor. Yapay kalp yaptıkları canlılar oldu bazı bilim adamlarının. Ömürleri 5 ya da 10 yıl oluyor yapay kalple yaşama süresi. Oysa normal insan kalbi sağlıklı olduğu sürece 60-70 yıl ortalama çok net bir şekilde, çok düzgün bir şekilde çalışıyor.
Evet, şimdi burada hocam birkaç tane çok önemli konu var kalpte. Öncelikle aralarındaki senkronizasyon çok mükemmel. Karıncıklarla kulakçıkların arasındaki. Çünkü kasılma zamanları farklı. Evet. 0.4 milisaniye fark var. İki yerinde yani hem kulakçıklara elektrik gönderen yer ayrı merkez, karıncıklara elektrik gönderen merkez de ayrı. Ve iki ayrı merkez o süreyi bilerek sanki farklı gönderiyorlar. Yani önce kulakçıklara elektrik sinyalinin merkezinden çıkıyor elektrik sinyali. Daha sonra 0.4 milisaniye yanlış hatırlamıyorsam, evet, daha sonra karıncıkların elektrik merkezinden elektrik çıkıyor. Elektrik üretiliyor.
0.6 olsa olmuyor. Evet. Geri gönderiyor kanı. Yani oradaki o çok büyük bir zaman farkı değil. 0.2 milisaniyeden bahsediyoruz. O kadarlık bir fark bile kanın geri gitmesine neden olacak. Çünkü o zaman pis kan ve temiz kanın ayrışımı olmayacak. Ortada sıkışıp kalacak. Çünkü aynı anda sıkım yapacaklardı.
Evet.
Ama bu zaman farkıyla çok düzgün bir şekilde ve çok sistemli bir şekilde devam ediyor.
Kalbin ilk atmaya başladığı an ise gerçekten çok mucizevi maşallah anne karnında. Evet. O kalp hücreleri farklılaşmaya başlıyorlar. O bölünen tek hücreden bir embriyo haline geldikten sonra artık farklılaşmaya başlıyorlar. Ve göğüs kafesinin ortasında hep beraber birleşiyorlar orada ve kaygı oluşturuyorlar. Bakın gerçek bir görüntü var şu an ekranımızda. İşte ilk atmaya başlayan kalp. Maşallah. İlk kasılma, gevşeme hareketini kusursuzca yapıyorlar bakın. Ve bu kalp Allah'ın dilemesiyle 80 yıl, 90 yıl, Hazreti Nuh Aleyhisselam da 950 yıl atıyor inşallah. Maşallah çok büyük mucize. Hiçbir zaman bakıma, iyi bakıldığı sürece bakıma hiçbir şeye gerek kalmıyor. Yeryüzünde böyle bir makine ya da pompa yok. Bakım istemeyen.
Ve Allah vücutta yedeğini de yaratmış. Mesela kalpte giden damarlar var. Bunlar da bazı insanlarda tıkanıklıklar yaşayabiliyorlar. Allah bunun için de farklı damar ağlarını tekrar orada yedek şekilde tutuyor. İnsanların herhangi bir zarar görmesi anında yedek bir damarla tekrar hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bu da büyük bir mucize bacak insanlara vermiş oldu. Evet, bacak ağından alıyorlar.
Uyumlu olmasını gösteriyor. O birbiriyle uyumlu olmasını gösteriyor. Eğer uyumlu olmasa bacak ne alaka yani? Bacaktaki normalde damar ne alaka dersiniz? Oradaki damarlar ne alaka? Ama işte birbiriyle uyumlu şekilde olduğu için de oradaki damar kalpte olduğu zaman hiçbir sakıncası olmuyor. Aksine tamamen rahat bir sistemde çalışmasını sağlıyor. İşte bu kalpteki bu sistemler zaten anlatmakla bitirilecek bir şey değil. Çünkü o içinde bir kere kendi içinde elektriği üretmesi ve kanı pompalaması, zamanlı saniyesi çok önemli zaten. Hani öyle olmasa temiz kanla pis kanı karıştıracaktı. Bu zamanda gerekli oksijen de gerekli organlara gerektiği şekilde gitmeyecekti. Bunların hepsi çok küçük detaylar ama çok önemli detaylar. Yani ince bir düşünce, ince bir akıl gerektiriyor. Yani çok ince düşünmek gerektiriyor buna baktığımız zaman. Bu aklın sahibi de Allah şüphesiz. Çünkü bu kadar sistemli bir şeyi biz ancak görüp öğrenip anlayabiliyoruz. Bunun yoktan var edildiğini düşünürsek bir de bütün bilincin, bütün aklın, bütün gerçek bilgilerin Allah'ta olduğunu net bir şekilde görüyoruz.
İnşallah.
Evet, bir video gösterelim ördeklerle ilgili. Bayağı sevimli canlılar. Ördeklerin hayata atılış anı. Ağacın kabuğundan çıkıyorlar. Bayağı yüksek de bir yer normalde ama hiçbir şey olmayacağını bilircesine.
Önce annesi çıktı herhalde.
Evet. Anneleri de çağırıyor, gelin bir şey olmayacak diye herhalde oradan bari.
Atlanıyor.
Çok sevdim. Ama yalnız orada kanat gibi açıyorlar kollarını. Evet. Öyle iniyorlar maşallah.
Oradaki yapraklarda böyle hafif yastık görevi görüyor. Onları böyle
göğsüyle iniyor ama baksana.
Vücutlarına zarar vermeyecek şekilde.
Bir kere bunu böyle ineceğini nereden biliyor? O kanatlarını, kanat gibi şeylerini devreye geçirip kendini o şekilde yavaşlatacağını nereden biliyor?
Normalde insan
çıkıp çıkıp öyle tekrar atlayabilir mi acaba? Bir seferden sonra.
Keyifli gelmiş işte. Normal bir insan atlasa kemikleri paramparça olur yani ama.
Evet. Evet. Ekip halinde böyle.
Maşallah.
Çok şekerler maşallah.
Maşallah. Evet.
Bu canlılardaki iman hakikatleri gerçekten insanı hani böyle duygularını gösteriyor. Çünkü bu canlılardaki bu birbirleriyle uyumlu şekilde hareket etmesi, hani bu annesinin yavrularınla bu denli hareketleri bizlere aslında gerçeği gösteriyor. Hayatta hani bencilliğin olmadığını, evrimcilerin dediği gibi bir mücadelenin olmadığını gösteriyor. Eğer öyle olmuş olsaydı anne yavrudan bana ne der? Hiçbir şekilde nasıl atlaması gerektiğiyle ya da nasıl olması gerektiğiyle ilgilenmezdi. Tam aksine gördüğümüz gibi hani fedakarlık görüyoruz canlılarda. Birbirleriyle yardımlaşma görüyoruz. Bu da bütün canlılarda olduğu gibi Allah'ın yarattığı bütün canlılarda da tecelli ediyor bu şekilde. Hayvanlarda da aynı şekilde oluyor. Bu da bize Allah'ın insanların da demek ki canlılarda böyle olduğuna göre insanlarda bunun düşüneni kat kat fazlası fedakarlık ve yardımlaşmanın da çok olduğunu göstergesi. Zaten görüyoruz günümüzde de sıkıntılar olduğu zaman da. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Deccal daha çıkmadı diyenler, Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşadığını söyleyenler, zor ve sıkıntılı günlerin daha çok uzakta olduğunu düşünenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu yıllar sonrasına erteleyenler bu videoyu çok iyi izlesinler. Çünkü Deccal çıktı ve faaliyette.
Zehaletin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslümanlar arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.
In July last year, it was the primary stronghold of Boko Haram and the scene of a major battle.
Eğer Deccal çıkmadıysa, tüm dünyada Müslümanlara bu zulmü kim yapıyor?
Şimdi ortada ne Deccal var, şimdi ortada ne Deccal var, şimdi ortada ne Deccal var, ne Hazreti İsa var, ne Yecüc Mecüc var, ne büyük alametler var, ne Dabbetul Arz var, Mehdi niye doğsun?
Çünkü son yıllarda yüz binlerce Müslüman şehit edildi. Çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda Müslümanın evleri yakıldı, yıkıldı. Yurtlarından sürgün edildiler, ibadetleri engellendi, hapislere, zindanlara atıldılar.
Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Doğa öyle yakın değil yani.
O günlerin yakın olması için daha ne olması gerekiyor? Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mısır'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, Sudan'da dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılması yetmiyor mu? Size yetmiyor. Deccal daha ne yapacak?
Şu fudanı, şu şum, beyaz. Eşti de salvo.
kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla, diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle kaldığımız yerden devam edelim isterseniz Erdem Hocam.
Evet, inşallah hocam. Solunum sisteminden bahsettik biraz önce. Burnumuzu detaylı olarak anlattık. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Nefes almamızdaki. Yani nefes borusu. Burundan geçen hava hemen nefes borusuna aktarılıyor ve nefes borusunda akciğere doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ama bunun bazı detayları var ve çok hayati, çok önemli detaylar. Onları inceleyelim. Şimdi gördüğümüz gibi nefes borusu hemen ön kısımda yer alıyor. Evet, şimdi nefes borusunun yapısını inceleyecek olduğumuzda neyle karşılaşıyoruz? Öncelikle yapısı çok önemli bakın. Ne etten oluşuyor nefes borusu, yani o kadar yumuşak, ne de kemikten oluşuyor, kıkırdaktan oluşuyor. Eğer etten olursa ne olurdu? Biz eğildiğimizde, farklı hareketler yaptığımızda tıkanırdı o boru. Kemikten olsaydı ne olurdu? Bizim hareketimizi inanılmaz zorlaştırırdı. Hiç rahat hareketler yapamazdık. Eğilme kalkma hareketlerini. Kıkırdak olduğu için biz bu hareketleri kolaylıkla yapabiliyoruz. Aynı zamanda o boru hiçbir zaman tıkanmıyor. Nefesin geçişine, havanın geçişine hiçbir zaman bir engel oluşturmuyor. Bu çok önemli yapısı olarak. Evet, şimdi burada epiglot dediğimiz bir kapak var. Epiglot kapağı hemen nefes borusuyla yemek borusunun üstünde bir orta kısmında. Bu epiglot ne işe yarıyor? Biz yemek yerken, değil mi? O yemeğin yuttuğumuz maddenin nefes borusuna kaçmaması gerekiyor. Çünkü kaçarsa insanı ölüme kadar götürecek bir süreç başlamış olur. Çünkü akciğerleri tamamen tıkar. Yemek borusuna düzgün bir şekilde iletilmesi gerekiyor. İşte tam o esnada, tam yutma işleminin gerçekleştiği zaman bu kapak nefes borusunu kapatıyor. Dolayısıyla gelen madde sadece yemek borusuna girebiliyor zaten. Başka bir çaresi kalmıyor.
Ama onun. Bebeklerde bu böyle değil. Evet, bebeklerde hem nefes alıp hem de yemek yenilebiliyor. Çünkü onların seviyesi daha yukarıda oluyor. Normalde çünkü buradaki bir cisim, daha doğrusu hani vücutta olan bir sistem var. O sistem yukarıda mesela bebekte. O sıradayken ikisi de açık. Hem nefes borusu açık hem yemek borusu açık. Bebek yediği zaman beslenebilsin, nefes alabilsin diye. Çünkü onu kendisi yapamayacağı için. Diğerinde mesela yetişkin olmaya başladığı an, yani biraz büyümeye başladığı anda, 2-2,5 yaşına geldiği anda da o dediğimiz gibi normal bu nefes borusu halini alıyor. Ondan sonra da yemekle nefesi aynı anda olmuyor. Bizim de şu an normalde yaşadığımız gibi. Hani hem nefes alıp hem de aynı anda yemek yiyemiyoruz. Hani yutkunamıyoruz o şekilde. Çünkü o kapakçık birini tıkamak durumunda. Evet. Ama bebeklerde bu şekilde değil.
Evet hocam, nefes borusunu daha detaylı inceleyecek olursak. Bakın nefes borusunu görüyoruz. Bu yukarıdan aşağı doğru iniyor nefes borusu. Ve akciğerin içinde akciğerin kendi kanallarına bağlanıyor. Şimdi nefes borusunun içini incelediğimizde biz içinde dediğimiz gibi kıkırdak bir yapı. Yani bu yapı hiçbir zaman bir kitlenme, tıkanma yapmıyor. Ve nefes borusunun içindeki tüycükler yine kaçan yabancı maddeleri, çok küçük yabancı maddeler kaçabiliyor çünkü nefes borusuna. Bu yabancı maddeler akciğere kaçmasın diye akciğerin tersi yönünde, yine orada tüycükleri görüyoruz burnumuzun içine gibi, tersi yönde yabancı maddeleri uzaklaştırıyorlar. Nereye doğru? Yutağa doğru. Böylece o epiglot kapağının oraya geldiğinde o yabancı maddeler dışarı çıktıklarında nefes borusundan tamamen yine yutma refleksiyle, yutma işlemiyle mideye gönderilmiş oluyorlar. Bakın vücudun aldığı, ya vücut tabii bunları alamaz da vücuttaki tedbirleri görüyoruz biz. Ya vücuda sırf solunumunu inceliyoruz şu an. Akciğere zarar gelmesin diye kaç tane tedbir alınmış durumda. Tüycükler gerekli yerlere yerleştirilmiş. Bakın o tüycük benim yanağımda değil. O tüycük benim vücudumun başka bir yerinde değil. O tüycük hareket kabiliyetine sahip. O tüycük nefes borusunda, burnumuzun içinde, değil mi? Oradaki yabancı maddeleri uzaklaştırmakla görevli. Maşallah. Şimdi daha detaylı görüyoruz burada akciğerin yapısını. Çünkü bu maddeler, yabancı maddeler eğer akciğerin içine kaçsaydı, küçük de olsa burada mikroplaşmaya, bakterileşmeye sebebiyet verirdi.
O tüyler ters yönde hareket ediyor da olabilirdi.
Tabii.
Bütün pislikleri akciğerin içerisine toplayabilirdi. Nereden biliyor bu atomlar bunları dışarı doğru atması gerektiğini? Yani doğada böyle bir akıl mı var? Veyahut da mutasyonların böyle bir tasarlama gücü mü var? İşte biz bunu yutağa gönderelim, sonra yutaktan mideye gider. Mide asitleri de zaten parçalar mı diyor hücreler? Aklı beyni olmayan hücreler. Yani belli ki Allah lüks bir şekilde yaratıyor. Yani eğer o olmasa yine insan belki yaşayabilirdi ama sürekli olarak işte akciğerlerin enfeksiyon olurdu. Sürekli öksürerek hayatını devam ettirebilirdi. Hangi doğal seleksiyon mekanizması, hangi mutasyon mekanizmasıyla bu tüycükler eklenmiş? Devrimciler bunun açıklaması lazım. Bunları açıklayın dediğimiz zaman kaçıyorlar. Bir cevap veremediklerini görüyoruz kesinlikle.
Evet. Ve son tedbirden bahsedelim. Burada alınmış olan. Yine çok önemli. Bakın resimde gördüğümüz gibi biz tamamen artık nefes borusuna büyük bir cisim karşısında bizim öksürüğümüz devreye giriyor. Vücut hemen öksürüyor. Öksürmede 960 kilometre ile bakın saatte 960 kilometre hızla nefes atılıyor oradan. Yani düşünün hiçbir cisim o şartta duramıyor zaten orada. Şey mutlaka dışarı atılıyor.
Dışarı attırıyor. Otomatik bir sistem gibi yapmış. Evet.
Maşallah. Bakın şu an resimde gördüğümüz gerçek bir görüntü elektron mikroskobuyla çekilmiş. Nefes borusundaki tüycükleri görüyoruz bakın. Maşallah hepsi yerli yerinde ve Akın Hocam biraz önce söylediği gibi akciğere doğru değil en önemlisi yutağa doğru yani yukarı doğru yabancı maddeleri taşımaları söz konusu.
Burada elden ele taşıyorlar.
Evet. Elden ele taşıyorlar gerçekten.
Kimisi mesela böyle sağ sola hareketler yapmıyor mesela kontrolsüz bir şekilde. Birisi bu tarafa, birisi bu tarafa, birisi sağa, birisi sola gibi değil. Hepsi mesela o anne rahminde de var aynı benzer evet. Sile çocuklarından. O da zigotu taşıyor. Hepsi aynı hareketiyle böyle bir o tarafa yapıyorlar. Sonra kırılıp tekrar böyle yapıyorlar. Tekrar böyle yukarı doğru taşıyorlar. Elden ele taşıyorlar. Hiçbir tanesi yönünü şaşırmıyor. Hepsi yapması gereken şeyi yapıyor. Yapması gereken saniyede ve anda yapıyor. Yani hepsinin biz bir emirle hareket ettiğini görüyoruz tüycüklerin. Yani Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Yoksa kendi başlarına evet. Atom yanıları böyle bir şeyden karar verilmez. Boş atom yanı. Mesela beyin diyoruz. Beyninin yani çok büyük bir bölümü sudan oluşuyor. Bir kısmı yağdan oluşuyor. Bir kısmı da proteinden oluşuyor. Siz alın şimdi 1 litre su. 300 gram yağ alın. Bir de protein tozları satılıyor bu vücutçular için. 100 gram da ondan alın. Önünüze koyalım yani. 1 litre su, 300 gram yağ, bir miktar da protein. Hadi beyin yapın.
Evet.
Karar versin, icat yapsın, resim yapsın. Ondan sonra bir şeyi düşünsün. Ben bunu şimdi düşünebiliyorum desin. Birbirleriyle işte trilyonlarca sinir bağlantısı olsun. Hadi yapsın. Zaten doğaya bırakalım, doğa yapsın.
Yoktan var demek ki bir protein yapmak için. Bir proteine ihtiyacı var Akın Hocam'ın az önce dediği gibi mesela. Evet. Bir şey yapmak için ona ihtiyacın var. Bu doğada zaten var. Allah'ın yarattığı bir şey bu. Sen onu alıp yapmaya çalışıyorsun. Zaten evrim tamamen yıkılmış oluyor burada direkt evet. Bu mantıkta.
İnşallah. Yani o tarz açıklamalar hiçbir geçerliliği yok. Yani biz canlılığa baktığımız zaman atomlardan oluşuyor. Yani hiçbir şeye bir şuur veremiyorsun zaten. Beyin diyorlar ya mesela beyine de veremiyorsun ki böyle bir şuur. İşte bir sinir bağlantıları bilmem ne oldu falan. Yani diyoruz işte su, protein, yağ. Üçünü birleştirdiğin zaman belki bir pastanın bir malzemesi olabilir insan için en fazla. Bir beyin çıkmaz ortaya.
Evet.
Yani bir şeyi düşünen, karar veren, ondan sonra akleden, icatlar yapan bir şey çıkmaz. Şu kadar bir et parçasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi de o tüycükleri de kainattaki her atomu an an kontrol eden Allah.
İnşallah.
İnşallah.
Tüycüklerin animasyonu var bakın filme. Onu gösterelim izleyicilerimize.
Yumurta ile ilgili olan.
Evet. Tabi bu anne rahmindeki hareketleri. Ama burnumuzdaki ve nefes borusundaki tüycükler de aynı bu şekilde çalışıyorlar. Bakın şu an soldaki animasyonu görüyoruz. Yumurta hücresini bu şekilde taşıyorlardı rahimde. Sağda da mikroskobik, elektron mikroskobuyla çekilmiş gerçek bir görüntü görüyoruz. Bakın oradaki tüycükler yumurta hücresini taşıyorlar. Nereye doğru taşıyorlar? Gitmesi gereken yere doğru taşıyorlar. En önemlisi bu. Ve hiçbir insanda bakın bu hata olmuyor. Hiçbir annede, hiçbir annenin rahminde bu tüycükler aksi yönde çalışmıyor. Çalışsa çünkü insan hayatı başlamadan bitecekti.
Bir de aynı tüycükler yumurtayı bu tarafa götürürken yani spermle buluşturmak için bu tarafa doğru taşıyorlar. Spermle buluştuktan sonra da yumurtayı bu sefer aynı tüycükler ters istikamete doğru bu sefer ana rahmine doğru taşıyorlar. Evet. Yani aynı tüycüklerden bahsediyoruz. Aynı yapıdaki tüycükler, aynı olan zaten aynı tüycük. Bir soldan sağa gönderirken öbür türlü de sağdan sola doğru gönderiyor. Yani aynı tüycüklerden söz konusu olan. Tam böyle yapması gerektiği zaman yapması gerektiği yerde müdahaleyi yapıyor canlı. Bu zaten bütün vücut sistemlerinde oluyor. Mesela bebeklerin sistemine gelirsek, hani şeyden başlamıştık, anne karnından başladık. Anne karnındaki bebeklerin sistemine gelsek, bebeğin en hayati organı annenin karnındayken bir kalbidir, iki de göbek kordonudur. Göbek kordonu olmadığı sürece bebek hiçbir türlü ne beslenmeyi yapabilir ne de ciğerlerinin diğer organlarının gelişmesini sağlayabilir. Onun vesilesiyle tamamen oluyor. Çünkü akciğeri tamamen su dolu. İçi evet. Sıvı, su ve kandan dolu akciğerin içi. Çocuk doğana kadar bu böyle. Akciğer solunumu yok. Çünkü annenin içinde öyle bir oksijeni sağlayabilecek bir zaten ortam yok. Bu yüzden dolayı da akciğerin içi sıvıyla ve kanla. Biraz da kan var içinde. Onunla dolu. Çocuk doğduktan andan itibaren normal oksijen solunumu yapmaya başlıyor. Yani akciğeri solunumu yapmaya başlıyor. Yani bu hayati organ vesilesiyle çocuk besleniyor. Yani göbek kordonu vesilesiyle besleniyor. Bunu da şöyle anlatalım. Bu dediğimiz gibi annenin vücut sistemindeki oluşan yapıdan yani Allah'ın oluşturmuş olduğu annenin karnında ilk var olduğu günden beri var. Ne annenin buna bilinci var ne de çocuğun bundan bir haberi var. Tamamen Allah'ın var ettiği bir sistem. Anne karnındaki kordondan haberi yok. Bebeğin karnındaki kordondan haberi yok. Plasentadan haberi yok. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden hiçbir canlının haberi yok. Tamamen Allah'ın yarattığı sistemde. Bu şekilde işliyor. Plasenta dediğimiz sistem de bir ayraç, zırh kapısı gibi düşünelim. Gerekli olan mineralleri içeri alıyor. Gerekli olmayanları ise vücuttan o bölgede uzaklaştırıyor. Yani anneden gelebilecek zararlı hücreleri almıyor. Ama bebeğin beslenmesi gereken hücreleri bu plasenta geçişine izin veriyor. Çok sevindim. Bir de şöyle bir şey var. Göbek kordonundan bahsediyoruz. Mesela göbek kordonunda annenin bu bağdaki plasentayı bağlayan uzun bir ip gibi bir yapısı var göbek kordonunun. Ve 3 kan damarından oluşuyor. 3 farklı kan damarı var. Bu da bu damarlardan biri göbek toplar damarı adını alıyor. 3 damardan birisinin adı. Bu sayede de bu damar sayesinde de embriyo sıvı dolu bir ortamda yaşadığı için bahsettiğimiz gibi ve ciğerler su dolu olduğu için boğulmuyor. Eğer bu damar olmasa. Sindirim sistemi olmadı ve yemek yiyemediği için de açlıktan ölmüyor. Bu damar vesilesiyle. Diğer iki hatta ise embriyonun ürettiği karbondioksit ve besin maddelerinin kanı bebekten uzaklaştırarak plasentaya taşıdığını görüyoruz diğer iki damarın. Bunlar da bu şekilde canlının hayatını rahat bir şekilde sürdürmesini sağlıyor. Yoksa bir damar canlının boğulmamasını, diğer damarlarda açlıktan ölmemesini ve oksijensiz kalmamasını sağlıyor. Bunlar da bu canlının hayatını çok rahat bir şekilde sürdürebilmesini sağlıyor. Bu kordonun yapısından bahsettik. Kordonun çok özel bir yapısı var. Yani böyle yumuşak bir yapısı var. Ne çok yumuşak aslında ne de çok sert. Bebeğin hareket edebileceği esnekliğe sahip. Bebek çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor anne karnında. Bu kordon yapısından kaynaklanıyor. Yani kordonun yapısı farklı olmuş olsaydı bebeğin hareketi olacaktı. Bir de şu çok önemli. Kordonun dolanması çok zor. Yani bu kordonun birbirine dolanma hali çok zor. Normalde bir kordon boru düşünseniz bu kadar çok bebek anne karnında hareket ederken başka bir madde olmuş olsaydı kordon birbirine karışacaktı ve gerekli besin miktarı ulaşamayacaktı çocuğa. Oysa böyle bir şey olmuyor çünkü kordonun yapısı çok daha farklı. Bu yapı sayesinde de çocuk hiçbir şekilde bebek aksaklık olmadan çok gerekli olan gıdaları çok net bir şekilde anneden alabiliyor. Bu da Allah'ın oluşturmuş olduğu sistem sayesinde. Bu sistemler plasenta, göbek kordonu, işte çocuğun gerekli hücreleri yoksa Hani çocuk ne bilecek, ne hücreyi alması gerekiyor? Ya da kordon ne bilecek ki hangi hücrenin neye ihtiyacı var, ne kadarını almam gerekiyor? Plasenta nereden bilecek, bunun eğitimini mi almış? Gerekli olan hücreleri geçişine izin veriyor, gerekli olmayanların izinini vermiyor. Bu tamamen Allah'ın yaratmasıyla bu canlılarda oluşturduğu sistemle mümkün oluyor. Ve bu şekilde de insanoğlu ilk var olduğu günden beri bu sistem bu şekilde devam ediyor. Yani bunun aşama aşama olması mümkün değil. Çünkü plasenta olmasa çocuk olmayacak. Göbek kordonu olmasa çocuk zaten akciğer solunumu yapmıyor. Beslenme gibi bir imkanı yok. Bir de oksijen de alamayacak. Göbek kordonu sayesinde vücuda gerekli oksijen giriyor. Bunların hepsi baktığımız zaman birlikte olması gereken, yani bir arada olması gereken sistemler. Birinin varlığı ya da birinin yokluğu bu sistemin tamamen çökmesine neden olacak. Yani mantık olarak anlatırsak. Bunlarda bu şekilde kesinlikle bir şey olmuyor. Var olduğu günden beri plasenta da var, göbek kordonu da var. Bu sistemler, bu hücreler de var. Hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadan. Bir ayet okumak istiyorum şeytandan da sanırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün arda arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutların evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. ayette. Yani burada biz Allah'ın gücünü, kudretini, sonsuz ilmini görüyoruz. Yoksa plasenta dediğiniz, bir et parçası dediğiniz hücrelerden oluşan, göbek kordonu da aynı şekilde normalde bir et parçası. Yani herhangi bir etten hiçbir farkı olmayan, yani tek başına bir hiçbir anlamı olmayan, yani tek başına eti koyduğunuz zaman normalde ete baksanız tek başına hiçbir faaliyeti yok. Ama aynı et bizim vücut sistemimiz içinde ve harekete geçerek, diğer hücrelerle haberleşerek bütün sistemleri oluşturuyor. Yani embriyo dediğimiz şey canlı, tek bir hücre, yani tek bir spermden gün içinde 8 günden sonra çoğalmaya başlıyor. Bölünerek çoğalmaya başlıyor. Yani tek bir hücre. Dişimizi de oluşturan aynı hücre. Saç telimizi de oluşturan aynı hücre. Etimizi, yağımızı, kasımızı, kemiğimizi oluşturan da aynı hücre. Yani bütün, aslına baktığın zaman yapılar birbirinden farklı. Şimdi kemik dediğimiz yapı bambaşka bir yapı. Kas dediğimiz, et dediğimiz, yağ dediğimiz yapılar bambaşka yapılar birbirinden. Ama aynı hücreden bölünerek, çoğalarak bu şekilde bir embriyo meydana geliyor. Bu da, yani bunu yapan da aslında baktığımız zaman da ne bunu anne yapıyor, ne baba yapıyor, ne de çocuk yapıyor bunu. Tamamen Allah'ın dilemesiyle, hücrelerin harekete geçirmesi yoluyla bu şekilde hücreler bir embriyo meydana getiriyorlar. Yoksa hiç kimse bunun bilincinde değil. Yani ne zaman kasın oluştuğunu, ne zaman kemiğin oluştuğunu, ne zaman gerekli hücrelerin oluşması gerektiğinin kimse bilincinde değil. Hiç müdahale etmeden de bu sistem kendi başına zaten işliyor çok güzel bir şekilde. Bu da bize zaten, evet, Allah'ın üstün aklını, sonsuz aklını gösteriyor. Yaratma sanatını gösteriyor inşallah.
Bazen de bir maddeye çok ihtiyaç olunca anne aşırı derecede bir şey mesela
aşırıyor.
Bir yemeği canı çekiyor.
Çünkü o yani, gıdaya ihtiyacı.
Evet, o gıdaya çocuğun oluşumunda ihtiyaç oluyor. O an mesela o da bir değişik bir mekanizma.
Tabii şeker mesela.
Şeker olmayabilirdi mesela.
Tabii mesela anne onu tamamen bilinçsiz bir şekilde, yani kendi düşünerek yaptığı bir şey değil, tamamen içinden gelen istek doğrultusunda bunu yapıyor. Çünkü oradaki embriyo harekete geçiriyor. Yani mesela şeker eksiği varsa şekerli bir şey istiyor. Anne canı çekiyor şekerli bir şey.
Öyle bir istek
şey.
De değil yani.
Evet, yani farklı bir şey. Tabii.
Normal hani açlık giderme gibi bir şey değil.
Değil, yok.
Yani çocuğun normal hani gelişiminde, oluşumunda hayati önemi evet var. O yüzden Allah çok istetiyor mesela kadına.
Tabii.
Onu. Yani yoğun bir istekle istiyor. Ki onu mutlaka karşılasın diye. O da çok değişik maşallah.
Yani çocuk biliyor mu ki mesela işte tatlı bir şey istiyor işte. Mesela anne diyor ki işte diyor canım diyor baklava çekti diyor mesela. Çocuk biliyor mu ki baklavadaki o şekerin olabileceğini ya da o tarz bir şey olacağını. Çünkü oradaki hücreler o şekilde harekete geçiriyorlar. Ve şeker için gerekli olan hücreler harekete geçiriyor. O da bir istek doğuruyor. Yani orada aslında tamamen çocuğun korunması var. Yani hücreler mi çocuğu koruyorlar? Tamamen aklı şuuru olmayan atomlardan bahsediyoruz. Bunlar çocuğu koruyamazlar, mümkün değil. İşte bunlar da Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri için görevini tam anlamıyla yerine getiriyorlar baktığımız zaman. Evet. Yani eksiksiz bir şekilde, kusursuz bir şekilde görevlerini, üzerine düşenleri sonuna kadar yaptıklarını görüyoruz. Bu da çocuğu, embriyoyu koruma altına almış oluyor. Bu sistem sayesinde de embriyo gerekli olan gıdayı, gerekli olan ya da eksik olan, belki annenin ihmal ettiği, eksik olduğu bir besin değeri olan maddeyi vücuda bu şekilde almış oluyor. Bu da çocuğun hayatının devam etmesini sağlıyor. Bu da çok mucizevi zaten. Yani bu sistemlerin hepsi birbirinin içine baktığınız zaman çok mucizevi sistemler.
Evet. Evrimciler ne diyor peki? Bu anne karnındaki çocuğun gelişimindeki, değil mi? Birçok mucize anlattık, saydık. Evrimciler bunun karşısında ne diyor? Bakın biri alabilirsek gösterelim. Richard Dawkins, en önde gelen evrimci bilim adamı, şöyle söylüyor. Cenenin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak. Daha önce birçok kez gördüğümüz tepkiyi gösteriyorlar, kaçıyorlar. Konudan bahsetmiyorlar, konuyu kapayalım diyorlar. Daha önce Richard Dawkins'e yine faydalı mutasyon örneği verir misiniz dediler bir tane. Kaydı kapatalım dedi 20 saniye havaya baktıktan sonra. Bu cevaplarla sık sık karşılaşıyoruz. Çünkü içi boş bir teori. Zaten anlattık. Değil mi? Hiçbir bilimsel delili olmadan sırf ideolojik sebeplerle, ideolojik amaçlarla hala ayakta tutulmaya çalışılan bir köhne bir teori. Tabii. Ve bu konu karşısında da yine anne karnındaki gelişimi embriyonun bu konuda da bir cevabı yok nitekim.
İnşallah. Şimdi video var, onu gösterelim seninle. Sincap diyeceğim.
Limon mu hocam?
Sesli, şahane bir ses çıkardı.
Limon seviyor musun?
Maşallah.
Bir de şeyi akıllıca...
Çok memnun halinde.
Şey, panda, hapşıran bir panda vardı, onu izlemiştik ama. O da çok güzel bir video.
Annesini korkutan yani... bir panda var. Çok dev cüsseli canları ama acayip sevmiyor. Yani büyük annesi de çok ayrı sevimli. Çok kendisi sevimli. Zaten yavrusu çok sevimli maşallah.
Anneden İnsanlar çıkacak yani. Bir ses tonuyla yavrudan çıkıyor ses.
Anne de şaşırıyor zaten.
Maşallah.
Bu canlılardaki işte hani özellikler Allah bizlere örnek olarak gösteriyor aslında. Canlılarda ibretler vardır diyor Allah, şeytan anasını.
Evet.
O yüzden bütün canlılarda aslında biz ibretler görüyoruz, her hareketinde, her davranışında gösterdikleri bizlere ibretler oluyor Allah'ın
izniyle. Evet. Değişik bir canlıdan bahsedeceğim yine. Nudibranch isimli bir canlı var. Çok değişik maşallah, çok güzel renkleri. Mükemmel bir tasarıma ve olağanüstü renklere sahip. Nudibranch kabuğu olmayan bir salyangoz türü. Kabuksuz bir şekilde. Ve muazzam renkleri var, görüyoruz ekranda da. Normalde çok cazip yani pek çok canlı için bu hani renklere baktığınız zaman hani beslenilebilir gibi dursa da normalde çok zehirli olduğunu gösteriyor bu canlının. Yani normal canlılar dünyasında bir şey ne kadar böyle canlı rengi varsa o kadar zehirli olduğu manasına geliyor. Karşı tarafta genelde uzak duruyor tabii. Bu deniz salyangozunun dikkat çekici özelliği de kuvvetli bir zehir taşıyan ısırgan hücrelerine sahip olması. Isırgan hücrelerine sahip. Bu ısırgan hücreleri sayesinde düşmanlarından kolaylıkla korunuyor. Ancak daha da ilginç, hücreleri kendisi üretmiyor ısırgan hücrelerini. Hayroid denen canlılarla besleniyorlar ve onları sindirim sistemlerinde öğütmüyorlar. Bakın, zehirli hücreler var. Bu hücreleri kendileri üretmiyorlar. Hayroid isimli canlılarla beslenip onları sindirim sistemlerinde öğütmüyorlar bu canlılar. Bu hayvanlar da, hayroid denen canlılar da sindirim sistemi içinde mukusta kaplanıyor ve ısırgan hücre olarak isimlendirilen hücreleri Nudibranch'lar adına üretiyorlar ve koruma sağlıyorlar. Bakın, Nudibranch'ın hayroid denen canlıyı kendisi için bir hücre üreteceğini bilmesi ve sindirim sistemini kontrol ederek onu öğütmemesinden bahsediyoruz. Yani mucizevi bir olay kısaca. Kuşkusuz Nudibranch'ın hayroidlerin zehirli olduğunu ve bu zehrin kendisine hiçbir zarar vermeyeceğini
aynı zamanda da düşmanlarından korunmasını sağlayacağını bilmesine imkan yok. Kesinlikle mümkün olmayan bir şey. Böyle bir şey deneyerek bulması da mümkün değil. Yani deneme yanılma gibi bir şey yapamaz. Yanıldığı an zaten tüm türün sonu gelmiş olur. Ve evet, burada muhteşem renkleriyle nodibranşları biraz bakalım. Çok değişik. Hepsi birbirinden farklı maşallah. Çok ilginç canlılar.
Salyangoz diyoruz mesela, kabuğu yok. Çünkü başka bir türlü savunması var. Normalde salyangoz dediğimiz kabuğuna gizlenerek savunuyor kendini. Bunun farklı bir sistem var. O yüzden farklı bir şekilde yapısı.
Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin şekli de farklı. Deseni de farklı. Renkleri de farklı. Bakın çeşit çeşit. Çok güzel canlı renkleri var. Muazzam bir sanat var maşallah. Bunların de videosu olacaktı. Onu da göstereyim. Çok değişik bir yüzme şekilleri var. O da gerçekten enteresan. Ben bulayım onu. Yani bu renk uyumlarına bakarak zaten hani bir insan tesadüf o an demeyi bırakın yani. Bir sanat eseri resmen görüyoruz. Evet, açabilirsem bir. Birazdan için herhalde bir sorun var şu anda.
Tüm canlılarda zaten bu estetiği maşallah renk uyumunu görüyoruz.
Evet.
Nudibranş'ta bunlardan birisiydi hocam.
Evet, bakın. Yüzüşü de çok enteresan, muazzam.
Bugün iki kısmında aynı hareketi fark ediliyor zaten. Ne kadar ritmik. Senkron bir şekilde.
İspanyol dansçısı.
Evet, öyle isimlendiriyorlar. Yani.
Maşallah.
Sanki böyle denizin içine düşen bir şey, nasıl diyeyim, parça gibi bir şey, elbise parçası gibi böyle.
Evet.
Şekilden şekile giriyor.
Bu biraz önce gösterdiğin resimlerdeki tasarımlar mükemmeldi hocam, maşallah. Yani en ünlü tasarımcıyı getirtelim, masa örtüsü tasarımını yapana mesela. En güzel masa örtüsünün deseninden çok daha renkleri muhteşem, deseni muhteşemdi.
Bunun yapısı da çok farklı. Mesela normal salyangoz bu kadar esnek hani... Şey yani bu kolu neresi, bacağı neresi onu bilmiyorum şu anda, göremiyoruz da.
Evet.
Ya her mesela bütün kısımlarını oynatarak gidiyor.
Evet. İşte bak, evet. Maşallah. Yani o kasların yapısı mesela böyle bir yapı verebilmesi için muazzam bir kas yapısına sahip olması lazım. Yani normalde kendi başına böyle bir şeyin oluşması maşallah çok estetik.
Onların hepsi zaten DNA'sında kodlu onun. Yani o evet. Renkler, o kaslar, o yapılar hepsi DNA'sında kodlu zaten. Hani o renklerin hangisinin nerede olacağı, hangi renkten ne renge geçeceği hepsi DNA'sında kodlu zaten bu canlı.
Evet. Bir tane de sincap. Sincapımız var, onu göstereyim. Bir sincapımız daha var.
Yanaklar esnek bayağı bir depolama yapabiliyor hani.
Götürüyor onları, saklıyor, sonra geri geliyor.
Yedek alıyor.
Nasıl el hareketleri falan şahane maşallah.
Yerleştirdi. Yanağının kenarına yerleştiriyor.
Çok itinalı yerleştiriyor.
Onda ortaya gidiyor.
Üç tane alıyor.
Üç tane alıp gidiyor.
Dördüncü almışlar.
Yanak yapısı da mesela tam ona uygun bir şekilde yaratılmış. Yani normalde dümdüz olabilirdi. O zaman hiç depolama yapamazdı hiçbir şekilde. Eline bir tane alabilirdi belki. Ağzına mesela bir tane alabilirdi.
Ağzına alırdı, bir tane eline alırdı.
Yapabilirdi ama bu yanlar o kadar şey ki hatta oraya iki tane falan da alabiliyor yani. Normal böyle şişiyor kafasının yanı. Maşallah sonra alıyor binlercesini gömüyor bakın. Yani binler hesabıyla mesela fıstık aldıysa onu depoluyor. Ama bozulacak şeyleri depolamıyor mesela. gidip mesela başka bozulacak bir şeyi alıp da toprağın altına gömmüyor. Veyahut da başka bir şeyi gömmüyor. Fıstıkları alıyor ve fındıkları alıyor. Onları depoluyor ve bin hesabıyla sakladığı yeri aynen bulabiliyor. Tekrar.
Bunun için oraya bir işaret koyması gerekiyor. Biz şimdi bir şey saklasak, bir boş bir araziye ben bir şey saklasam unuturum nereye koyduğumu. Onun için oraya bir tanıyacağım bir şey bırakırım. Ne bileyim herhangi bir şey koyarım yani orada hatırlayabileceğim. Bu hepsinin nerede olduğunu, hangisinin ne şekilde olduğunu hafızasında tutabiliyor maşallah.
Evet, bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Yarın yine aynı saatte Ayrı Zaman ve Yaratılış Deliler adlı programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.